PSS Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık Kitabı 3. Kaset A Yüzü Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi çağrısı Amasya Genelgesi'nde yapılmıştı. Kongrenin amacı milli mücadele fikrini halka mal etmekti. Kongrenin başlangıcında iki konu vardır. 1. Başkanlık Rauf Orbay Bey ve Mustafa Kemal Paşa aday oldular. Gereksiz yere ortaya çıkan bu sorunda Mustafa Kemal Paşa başkan seçildi. Ulusal nitelikli bir kongre olduğu için burada başkan seçilen milli mücadelenin lideri olacaktı. Bu açıdan önemlidir. Zafer kazanılıp kazanılamayacağı belli değilken ve sonunda yok olmak varken ortaya çıkabilmek gerçek bir vatanseverliktir. 2. Manda ve himaye Erzurum Kongresi'nde olduğu gibi tekrar tartışıldı ve reddedildi. Sivas'ta en çok Amerikan mandası tartışıldı. Erzurum Kongresi kararları kabul edildi. Vatanın bütünlüğünün korunması için her türlü tedbirin alınmasına karar verildi. Dağınık haldeki milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirildi. Böylece örgütlü bir mücadele dönemi başladı. Temsil heyeti üye sayısı 9'dan 16'ya çıkarıldı. Bütün yurdu temsil etmeleri kararlaştırıldı. Yürütme gücü verildi. Bunu ispat için Ali Fuat Cebesoy Paşa Batı cephesine atandı. Temsil heyetinin görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile sona erdi. Meclis-i Mebusan'ın derhal toplantıya çağrılması kararı alındı. Mustafa Kemal Paşa'nın amacı Mebusan Meclisi'nin çalışamayacağını halka gösterip Anadolu'da rahat hareket etmek isteğidir. Amasya Görüşmeleri 20-22 Ekim 1919 Alınan kararlar A. Temsil kurulu yasal bir kurul olarak tanınacaktır. B. Türk illerinin hiçbiri düşmana verilmeyecek, manda ve himaya reddedilecek, Türk yurdunun bütünlüğü ve bağımsızlığı korunacaktır. C. Azınlıklara siyasi egemenlik, sosyal dengeyi bozucu ayrıcalık verilmeyecektir. D. İstanbul hükümeti Sivas Kongresi kararlarını tanıyacak. E. Yapılacak anlaşmalarda temsil kurulunun görüşü alınacak. F. Seçimler yapılıp meclis-i mebusan toplanacaktır. Mustafa Kemal Paşa'nın belirlediği üyeler meclise girecektir. Temsil kurulunun Ankara'ya gelmesi 27 Aralık 1919 Ankara'nın seçilme nedenleri, ulaşım imkanlarının uygunluğu, muharebe alanlarına yakınlığı, haberleşme imkanlarının gelişmiş olması, Ankara halkının Mustafa Kemal Paşa'yı desteklemesi, İstanbul'a yakınlığı. Alınan kararlar A. Mecliste Müdafaa-i Hukuk adıyla bir grup kurulacaktı. B. Mustafa Kemal Paşa meclis başkanı seçilecek. C. Meclis İstanbul dışında açılacak. Ancak bu görüş padişahsız meclis olmaz düşüncesiyle kabul edilmedi. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması ve misak-ı milli. Yapılan seçimlerden sonra açılan mecliste Ankara'da alınan kararlar uygulanmadı. Müdafaa-i Hukuk grubu yerine Felahi Vatan grubu kuruldu. Mustafa Kemal Paşa meclis başkanı yapılmadı. Mebusan Meclisi'nde konu ülkenin bütünlüğü ve bağımsızlığı olunca 28 Ocak 1920'de Misak-ı Milli'yi kabul edip ve 17 Şubat 1920'de bütün dünyaya ilan etti. Ulusal Ant Misak-ı Milli 28 Ocak 1920 1. Vatan bir bütündür, parçalanamaz. 2. Sınırlar Mondros Ateşkes Anlaşması öncesi sınırlardır. 3. Halkın çoğunluğu Araplardan oluşan yerlerde halk oyuna gidilecektir. 4. Eyalet-i Selase, Kars, Ardahan, Batum da halkın geleceği halk oyu referandum ile belirlenecektir. 5. Batı Trakya'da halk oyuna gidilecektir. 6. Ülkemizdeki azınlık hakları komşu ülkelerdeki Türk hakları ile eşit olacaktır. 7. Boğazların güvenliği sağlanacak. Daha sonra dünya ticaretine açılması ile ilgili devletlerce verilecek kararlar geçerli sayılacak. 8. Her türlü iktisadi ve hukuki haklarımızı kısıtlayan yaptırımlar kaldırılacaktır. Sonucu, Ulusal andın kabulü İtilaf devletlerinin çıkarlarına uymadığından 16 Mart 1920'de İngilizler İstanbul'u resmen işgal edip meclisi kapattılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması 23 Nisan 1920. Meclisin isimlendirilmesinde Türkiye ve millet kavramları özellikle kullanıldı. Böylece meclisin halkın temsilcisi olduğu gösterildi. İlk meclis 352 üyeden oluşmuştur. Alınan ilk kararlar. 1. Hükümet kurmak gereklidir. 2. Geçici de olsa hükümet başkanı tanımak ve padişah vekili atamak doğru değildir. Amaç, hükümetin bağımsız çalışmasını sağlamaktır. 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. 4. Yasama ve yürütme meclise aittir. Kuvvetler Birliği anlayışı. Daha sonra yargı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olacak. 5. Meclis Başkanı hükümet başkanıdır. Yani meclis hükümeti sistemi. Cumhuriyetin ilanından sonra kabine sistemine şimdiki uygulamaya geçilecektir. Meclis başkanlığı ile hükümet başkanlığı da ayrılacaktır. 6. Padişah ve halife baskı ve zordan kurtulduğu zaman meclisin yapacağı kanunla durumu belirlenir. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikleri. A. Olağanüstü yetkilere sahip kurucu meclistir. B. Meclis hükümeti sistemi vardır. C. Kurtuluş Savaşı'nı yapıp ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmiştir. D. Üyelerinin bir kısmı yeni seçilmiş, bir kısmı İstanbul'dan gelen milletvekillerinden oluşmuştur. E. İhtilalcidir. F. Saltanat ve hilafet merkezine dokunulmamıştır. G. Güçler birliği anlayışı vardır. H. Anayasal bir temelle kurulmadı. 1921 Anayasası ile hukuki geçerlilik kazandı. I. Temsil kurulunun görevi sona erdi. I. Olağanüstü şartlarda olağanüstü çalışmış, fedakar bir meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı işler. 1. Yeni Türk Devleti'ni kurdu. 2. İç ayaklanmaları bastırdı. Bu nedenle Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıp İstiklal Mahkemeleri kuruldu. İstiklal Mahkemeleri üyeleri milletvekiliydi. 3. Kurtuluş Savaşı'nı yaptı. 4. Türk milleti adına uluslararası anlaşmaları ve Lozan görüşmelerini yaptı. Gümrü, Gürcü, Moskova, Kars, Mudanya, Ankara anlaşmaları. 5. İlk anayasayı, Teşkilat-ı Esasiye'yi çıkardı. 20 Ocak 1921. 6. İstiklal Marşı'nı kabul etti. 12 Mart 1921. 7. Kuvayi Milliye'den düzenli orduyu kurdu. 8. Saltanatı kaldırdı. 1 Kasım 1922. 9. 1. İzmir İktisat Kongresi'ni düzenleyip Misak-ı İktisadi'yi milli ekonomi ilkesini kabul etti. 17 Şubat 1923. 10. 23 Nisan 1920, 1 Nisan 1923 yılları arasında çalıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık aşamaları bitmiştir. İlk Anayasa, Teşkilat-ı Esasiye, 1921. 1. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasallık kazandırmıştır. Savaş döneminde yapıldığı için kısadır. 20 Nisan 1924'e kadar yürürlükte kalan bu anayasadaki en önemli değişiklik, Cumhuriyet'in ilanıdır. Devletin başkanı belirtilmemiştir. İlk anayasanın temel maddeleri. 1. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. 2. Yasama ve yürütme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. 3. Türkiye Devleti, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir. Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti adını alır. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri 2 yılda bir yapılır. 5. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, İcra Vekilleri Heyeti'nin yani Bakanlar Kurulu'nun başıdır. 6. Dinsel hükümlerin yerine getirilmesi devletin işidir. Cumhuriyet döneminde 1924-1961-1982 yıllarında anayasa yeniden yapıldı. 1921 Anayasası'nın özellikleri. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 9 aylık çalışması ile oluştu. 1. İnönü Zaferi'nden sonra kabul edildi. 2. Ulusal egemenliğin Osmanoğullarından Türk ulusuna geçtiğini belgeler. 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasallaşmıştır. 4. İhtilalcidir. Güçler birliği anlayışı vardır. Yasama, yürütme, yargı yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. 5. Başkansız bir cumhuriyet rejimi kuruldu. 6. Devletin resmi dini belirtilmemiş, din işlerinden devlet sorumlu tutulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalar. Sebepleri. 1. Meclisin otoritesini yok etmek amacıyla İstanbul hükümetinin kışkırtmaları. 2. Halkın savaştan bıkmış olması, yeniden askere gitmek istemeyişi. 3. Kuvayi Milliye'nin disiplinsiz hareketleri, halktan zorla vergi almaları. 4. Anadolu hareketini boğmak isteyen İngilizlerin kışkırtmaları. 5. Şeyhülislam Dürrizade'nin Anadolu hareketinin önderlerini başıbozuk ve arkalarından gidilmez ilan etmesi. Bunun cahil halk üzerinde etkin olması. 6. Ülkenin içine düştüğü felaketten istifade ederek Anadolu'da devlet kurmak isteyenlerin ayaklanmaları. A. Doğrudan doğruya İstanbul hükümetince yürütülen ayaklanmalar. Nedeni: İngilizler İstanbul ve Marmara'yı ellerinde bulundurmak amacıyla Anadolu-İstanbul arasında tampon bölge oluşturmak istiyorlardı. İşte bu amaçla İstanbul hükümetini kullanmaya başladılar. 1. Anzavur ayaklanması. İngilizlerin yardımı ile Ahmet Anzavur güçlü birlikler kurdu. Manyas, Susurluk, Gönen, Ulubat dolaylarında milli kuvvetlere karşı harekete geçti fakat bastırıldı. 2 Kasım 1919. Ahmet Anzavur ikinci defa harekete geçtiyse de Çerkes Ethem kuvvetleri tarafından bastırıldı. 2. Kuvayi İnzibatiye Halifelik Ordusu. İstanbul'a yakın yerde bulunan Geyve ve civarında Kuvayi Milliye birlikleri vardı. İngilizler bu birliklerden rahatsız oluyorlardı. Çünkü onlara göre İstanbul tehlikedeydi. Halifelik Ordusu adıyla toplanan birlikler Kuvayi Milliye üzerine saldırıya geçti. Ali Fuat Paşa'nın gayretleriyle bu saldırı püskürtüldü. Kuvayi İnzibatiye, Halifelik Ordusu birliklerinin bir bölümü Kuvayi Milliye'ye katıldı. B. İstanbul hükümetinin ve işgal güçlerinin kışkırtmaları sonucu çıkan ayaklanmalar. En yaygın çıkacak ayaklanmalardır. Milli uyanış bu yolla bastırılmaya çalışılmıştır. 1. Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı ayaklanmaları. Boğazları ellerinde tutmak isteyen İngilizler, halkı din ve halife elden gidiyor diye kışkırtmaya başladılar. Sonunda Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı yöresinde ayaklanmalar çıktı. Ayaklanmalar Ali Fuat Cebesoy ve Refet Belebey komutasındaki birlikler tarafından bastırıldı. 2. Yozgat ayaklanması. İstanbul hükümetinin kışkırtmaları sonucu çıkmıştır. Çerkes Ethem kuvvetlerinin yardımıyla bastırılmıştır. 3. Afyon ayaklanması. Yunanlıların kışkırtmaları sonucu çıkmış, Çopur Musa adındaki isyancı daha sonra Yunanlılara sığınmıştı. 4. Konya ayaklanması. Kuvayi Milliye birliklerinin disiplinsiz hareketlerine İngiliz, Fransız, İtalyan ajanlarının kışkırtmaları da eklenince ayaklanma çıkmış fakat bastırılmıştır. Milli aşireti ayaklanması. Urfa ve civarında patlak vermiştir. Önce milli mücadele yanında yer almışlardır. Fransızların vaatlerine kanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanan milli aşireti, milli kuvvetlere karşı dayanamayarak Suriye'ye kaçtı. Pontus ayaklanması. Doğu Karadeniz bölgesinde Pontus devleti kurmak amacıyla çıkmıştır. Milli mücadelenin sonuna kadar devam etmiş en uzun ayaklanmadır. Kuvayi Milliye yanlısı olan Demirci Mehmet Efe ve Çerkes Ethem, düzenli ordu fikrine karşı olmaları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesine girmek istememeleri yüzünden ayaklandılarsa da bu ayaklanmalar bastırılmıştır. Eldeki birliklerin çoğu ayaklanmalar üzerine sürülünce düşmanın durdurulması gecikmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı tedbirler. 1. İstanbul ile her türlü haberleşme kesildi. 2. Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkartıldı. 29 Nisan 1920. Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile a. İsyanları bastırmak, b. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesini sağlamak, c. askeri alma işlemlerini kolaylaştırmak düşünülmüştür. İstiklal Mahkemeleri kuruldu. 18 Eylül 1920. Yargı gücü de mecliste olduğu için İstiklal Mahkemeleri üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden oluşmuştur. İstanbul hükümetinin yaptığı her türlü işlem yok kabul edildi. İstanbul'a gönderilecek bütün evrakın geri çevrilmesine karar verildi. Ankara müftüsü Rıfat Börekçi Efendi ve 52 din adamı milli mücadeleyi ve önderlerini öven fetvalar yayınladılar. Sevr Anlaşması 10 Ağustos 1920. Sevr Anlaşması hazırlıkları ve maddeleri. 1. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen devletlerle barış anlaşması imzalanmış fakat Osmanlı Devleti ile henüz bir anlaşma yapılmamıştır. 2. Gizli anlaşmalarda Osmanlı Devleti paylaşıldığı halde Rusya savaştan çekilince bu planları tatbik etmek zorlaşmıştı. 3. İtilaf devletleri özellikle İstanbul ve Boğazların ne olacağı konusunda aralarında anlaşamıyorlardı. 4. Nisan 1920'de San Remo'da bir toplantı yapan İtilaf devletleri Osmanlı Devleti ile yapılacak barışın esaslarını belirlediler. 5. Barışı kabul ettirmek isteyen Yunanlılar Bursa-Uşak çizgisinden saldırıya geçtiler. Yunanlılar Trakya'dan da saldırarak buraları ele geçirdiler. 6. 10 Ağustos 1920'de Sevr Anlaşması imzalandı. Buna göre a. Osmanlı toprakları İstanbul ve Anadolu'nun küçük bir bölümü olarak sınırlandırılıyordu. b. Boğazlar her türlü geçişe serbest olacak ve uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecekti. c. İzmir ve Doğu Trakya Yunanlılara verilecekti. d. Doğu Anadolu'da Ermenistan kurulacaktı. e. Konya, Antalya ve arka tarafları İtalyanlara, Çukurova Fransızlara verilecekti. f. Arap ülkeleri İngilizler ve Fransızlar arasında bölüşülüyordu. g. Kapitülasyonlar bütün aşırılığı ile devam ettirilecekti. h. Osmanlı ordusu 50.700 ile sınırlandırılıyordu. Bu şekilde Türk ülkesi kesinlikle parçalanıyordu. Osmanlı Devleti fiilen sona eriyordu. Barış anlaşmaları içinde en son imzalanan anlaşmadır. Sevr Anlaşması'na tepkiler. Sevr Anlaşması kanuni esasiye uygun değildir. Çünkü anayasaya göre parlamento tarafından onaylanması gerekiyordu. Anlaşmayı imzalayanlar böylece milli iradeye ters düşmüş oluyorlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi anlaşmaya şiddetle tepki gösterdi. Anlaşmayı onaylayanları vatan haini ilan etti. Sevr Anlaşması milli mücadele taraftarlarını kurtuluş yolunda kamçılamıştır. Uygulanamamıştır. Cepheler ve anlaşmalar. Batı cephesi. Yunanlılara karşı açıldı. Düzenli ordularla yapıldı. Yunanistan ve İngiltere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmek amacındaydı. Aşamaları şunlardır. 1. Yerel cepheler. 2. 1. İnönü Savaşı 1921. 3. Londra Konferansı 1921. Afganistan'la Dostluk Anlaşması. Londra Konferansı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk defa uluslararası açıdan siyasi olarak tanınmış oldu. 4. 2. İnönü Savaşı 1921. 5. Eskişehir-Kütahya-Afyon Savaşı 1921. 6. Tekalifi Milliye Kanunu 1921. 7. Sakarya Savaşı 1921. 8. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı 1922. 9. Mudanya Ateşkes Anlaşması 1922. Doğu Cephesi. 1. Ermenilerle Savaş. 2. Gümrü Barışı 1920. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ermenistan. 3. Gürcü Barışı 1920. Türkiye Büyük Millet Meclisi Gürcistan. 4. Moskova Anlaşması 1921. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sovyet Rusya. Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk ülke Sovyet Rusya'dır. Doğu sınırımız çizilmiştir. 5. Kars Anlaşması 1921. Türkiye Büyük Millet Meclisi Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Sovyet Rusya. Güney Cephesi. 1. İtalya ve Fransa'ya karşı mücadele verildi. 2. Paris ve San Remo konferanslarında ikna edilemeyen İtalya, Sakarya Savaşı'ndan sonra da Fransa, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle yakınlaştılar. 3. Urfa, Antep, Maraş bölgelerinde Kuvayi Milliyecilerle Fransız ve Ermeniler arasında mücadeleler oldu. Kuvayi Milliyeciler kazandı. 4. Ankara Anlaşması 1921. Fransa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanımış oldu. Hatay ve İskenderun hariç güney sınırımız çizildi. Şimdi cepheleri ve anlaşmaları daha detaylı olarak inceleyelim. Doğu Cephesi. 1. Dünya Savaşı'nın kaybedilmesinden sonra Ermenistan ve Gürcistan ortaya çıkan boşluktan yararlanarak birçok yeri işgal ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu sırada Ermeni saldırıları devam ediyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aldığı emirle Kazım Karabekir 15. Kolordu ile Ermenilere karşı yaptığı savaşı kazandı. Önemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ilk askeri cephesi ve ilk askeri zaferidir. Ermenilerle yapılan Gümrü Anlaşması ile Kars, Ardahan ve Doğu Anadolu'da Ermeniler çekildi. Gümrü Barışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı ilk anlaşmadır. Gürcistan'la yapılan Gürcü Anlaşması'na göre Batum, Artvin ve Ardahan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakıldı. Ancak isteyen Gürcülerin buralarda kalmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi izin verdi. 1. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile Moskova Anlaşması yapıldı. Anlaşmaya göre Batum Gürcistan'a verilecek, Ardahan, Artvin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılacaktı. Bu anlaşmanın önemi, Moskova Anlaşması ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Avrupa ülkesi Sovyet Rusya oldu. Doğu cephesi güvenlik altına alındı. Buradaki askerler Batı cephesine kaydırıldı. Türkiye'nin doğu sınırı çizildi. Batum'un verilmesiyle Misak-ı Milli'den ilk taviz de verilmiş oldu. Kars Anlaşması. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, Gürcistan, Ermenistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında imzalandı. Moskova Anlaşması hükümleri tekrar onaylandı. Önemi, doğu sınırlarımız kesinlik kazandı. Güney Cephesi. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra ilk işgal edilen yer İngilizlerce Musul olmuştur. 3 Kasım 1918. Musul'dan sonra İskenderun, Kilis, Antep, Maraş ve Urfa'yı işgal ettiler. Fransızlarsa 21 Ocak 1919'dan itibaren Mersin, Osmaniye ve Adana'yı işgal ettiler. Bu sırada devam eden Paris Konferansı'nda İngiltere ile Fransa anlaşınca Antep, Maraş ve Urfa'yı Fransızlar İngilizlerden devraldılar. Başlayan Kuvayi Milliye Hareketi sonucu 10 Şubat 1920'de Maraş, 11 Nisan 1920'de Urfa, 8 Şubat 1921'de Antep Fransız işgalinden kurtarılmıştır. Halkın direnişini gören Fransa, önce 30 Mayıs 1920'de Ateşkes Anlaşması yaptılar. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yaptıkları Ankara Anlaşması ile işgal ettikleri yerlerden çekildiler. 20 Ekim 1921 Ankara Anlaşması. Bu anlaşmanın nedenleri, Sovyet Rusya ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yakınlaşması. Büyük desteğe rağmen Yunanlıların Sakarya Savaşı'nda yenilmeleri. Mustafa Kemal Paşa'nın diplomatik çabaları. Bölge halkının direnişi. İngilizlerin Almanya'ya karşı Fransa'yı desteklememesi. Londra Konferansı'nda İtilaf Devletleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmemesi. İtalya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yakınlaşması. Bu anlaşmanın önemi ise, ilk defa İtilaf Devletlerinden birisiyle yazılı bir anlaşma imzalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Irak'a kadar olan sınırı güvenlik altına alındı. Fransa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı İtilaf Devletlerinden çekildi. Güney cephesindeki birlikler Batı cephesine kaydırılarak büyük taarruza hazırlanıldı. Hatay ve İskenderun sancakları milli sınırlar dışında kaldı. Batı Cephesi. Batı Anadolu'da ilk direniş 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgali ile başladı. Kuvayi Milliye denilen bu yöresel direnişçiler Yunanlılara karşı Ayvalık cephesi, Bergama-Soma cephesi ve Salihli cephesini açıp Yunanlılara karşı başarılı olmuşlar ve halkın milli cemiyetleri ve düzenli orduları desteklemesini sağlamışlardır. Batıdaki bu yerel cepheler, Ayvalık komutanı Yarbay Ali Bey, Bergama-Soma'da Albay Kazım Bey, Salihli'de Halil Efe ve Çerkez Ethem liderliklerinde mücadele ettiler. 1. İnönü Savaşı 6-10 Ocak 1921. Bu savaşın nedeni, Çerkez Ethem ve kardeşlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne isyan etmesi üzerine oluşan cephe boşluğundan Yunanlıların faydalanma isteği. Sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu kazandı. Önemi, Yunan kuvvetleri ilk defa düzenli bir ordu ile karşılaştılar. Ulusal savaşın Batı cephesindeki ilk zaferidir. Çerkez Ethem ayaklanması bastırıldı. Türk milletinin orduya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güveni arttı. İtilaf devletleri Londra Konferansı'nı düzenlemek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de davet etmek zorunda kaldılar. Albay İsmet Bey general yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk anayasayı kabul etti. 20 Ocak 1921. Türkiye Büyük Millet Meclisi İstiklal Marşı'nı kabul etti. 12 Mart 1921. Londra Konferansı 23 Şubat 12 Mart 1921. Nedenleri: Yunan kuvvetlerinin yeniden toplanması için zaman kazanmak, Sevr Anlaşması'nı yumuşatarak kabul ettirmek. Sonuçları: İtilaf devletleri siyasi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini tanımış oldular. Yunan kuvvetlerine toparlanmaları için zaman kazandırmıştır. İngiltere, konferansa Ankara hükümeti ile İstanbul hükümeti aynı anda çağrılarak ikisinin rekabete girmesi planlanmış, ancak Tevfik Bey, Anadolu'nun asıl temsilcisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti olduğunu söyleyerek sözü Bekir Sami Bey'e vermiştir. Böylece İngiltere'nin planı bozulmuştur. İlk önce Londra Konferansı'na Ankara hükümeti katılmak istemedi. Ancak araya giren İtalya, bunun Ankara'nın tanınması için iyi bir fırsat olduğunu söyleyerek Ankara'yı ikna etti. İtalya'nın Anadolu'ya karşı tutumu her zaman İtilaf devletlerinden daha ılımlı olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi, savaşı istemediklerini ancak ülkelerini savunmak zorunda olduklarını söyleyince Avrupa'da ilgi çekti. Daha sonra bu ifade biçimi özellikle İngiliz kamuoyuna hakim olacak ve İngiliz hükümetini zor durumda bırakacaktır. 2. İnönü Savaşı 23 Mart 1 Nisan 1921. Nedenleri: Yunanlıların 1. İnönü yenilgisinin ezikliğinden kurtulma isteği. Türklerin daha da güçlenmesini engellemek, Eskişehir ve Afyon'u alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmak amacıyla Ankara'ya saldırmak. Önemi: Türklerin kazandığı bu savaştan sonra İtalyanlar Anadolu'da işgal ettikleri yerleri boşalttılar. Düzenli orduların kuruluş aşaması tamamlandı. Türk milletinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde orduya güven çok arttı. Mustafa Kemal Paşa'nın İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz" demesinin temel nedeni de budur. Afyon, Kütahya, Eskişehir Savaşları 10-24 Temmuz 1921. Nedeni: İngiliz ve Fransızların desteğiyle büyük ve güçlü bir Yunan ordusu hazırlandı. Amaç, Türk ordusunun toparlanmasına fırsat vermemek idi. Sonucunda Türk ordusu yenildi. Önemi: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir karamsarlık ve askeri liderlere güvensizlik ortaya çıktı. Mustafa Kemal Paşa'ya başkomutanlık yetkisi verilerek durumun düzeltilmesi istendi. 5 Ağustos 1921. Mustafa Kemal Paşa, başarılı olabilmek için 3 aylık olağanüstü yetkiler istedi. Bu yetki 2 defa verildi. Mustafa Kemal Paşa 3. defa isteyince Türkiye Büyük Millet Meclisi de kabul etmedi. Mustafa Kemal Paşa'nın istekleri şunlardı: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait yasama ve yürütme yetkisi verilecek, İstiklal Mahkemeleri kendine bağlanacak, savaşla ilgili tüm kararları tek başına alabilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yetkiyi Mustafa Kemal Paşa'ya verdi. 6 Mayıs 1922 tarihine kadar 3'er aylık dönemler halinde uzatıldı. Tekalif-i Milliye Emirleri 8 Ağustos 1921. Amaç, ordunun ihtiyaçlarının halk tarafından karşılanmasını sağlamaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 1911'den bu yana süren savaşlar nedeniyle bu emirlerin asla uygulanamayacağını söylemişlerse de halk büyük bir katılımla Mustafa Kemal Paşa'nın isteklerini yerine getirdi. Her türlü binek ve taşıt hayvanının %20'sine el konulacak. Her aile bir askerin ihtiyacını karşılayacak. Bütün sanatkarlar orduya alınacak. Silah ve cephane 3 gün içinde orduya teslim edilecek. Giyecek ve yiyeceklerin %40'ı ilçe komisyonuna verilecek. Bunun ücreti sonra ödenecek. Her ilçede bir vergi komisyonu kurulacak. Sakarya Savaşı, 23 Ağustos 13 Eylül 1921. Nedeni, Yunan ordularının Ankara üzerine ilerlemeleri. Savaşı, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Mustafa Fevzi Çakmak Paşa, Batı Cephesi Komutanı Mustafa İsmet İnönü Paşa yönettiler. Savaş taktiği, her birlik sadece kendi bölgesinden değil, bütün cepheden sorumlu olacak. Yani hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Böyle bir taktiği uygulamak çok zordur. Çünkü savaşan asker hiç dinlenmeden başka yerlere de sürekli ulaşmak zorundadır. Ancak 20. yüzyılın en iyi yöneticisi Mustafa Kemal Paşa, en iyi strateji uzmanı Mareşal Fevzi Çakmak Paşa ve her ihtimali düşünen Mustafa İsmet Paşa orduya tam anlamıyla güveniyordu. Bu savaşın sonuçları, düşmanın saldırı gücü tükendi. Mustafa Kemal Paşa'ya gazilik ünvanı ve mareşallik rütbesi verildi. İkinci Viyana kuşatmasından 1683'ten sonra başlayan Türk ordusunun geri çekilmesi Sakarya zaferiyle sona erdi. Son savunma savaşı oldu. Siyasi sonuçları 1. Sovyetler Birliği, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında Kars Anlaşması 13 Ekim 1921'de imzalandı. Fransa ile Ankara Anlaşması yapıldı. Böylece Güney Cephesi sona erdi. Irak sınırı hariç Güney sınırımız çizildi. İngiltere ile esirlerin değiştirilmesi anlaşması imzalandı. 25 Ekim 1921. Böylece Misak-ı Milli'nin kabul edilmesinden sonra İngilizlerce esir alınan Türk aydınları kurtarılmış oldu. Ukrayna ile dostluk anlaşması imzalandı. 1 Ocak 1922. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı 26 Ağustos 30 Ağustos 1922. Sakarya Savaşı'ndan sonra Yunanlılar süratle savunmaya çekildiler. Mustafa Kemal Paşa'nın görev süresi 3 ay daha uzatıldı. Türk ordusu gizlice savaş hazırlıklarına başladı. Hazırlanan plan gereği Yunan ordusunun karşısına bir Türk birliği yerleştirildi. Bu askerler klasik eğitimlerini yapıyor, arada güreş ve futbol turnuvaları düzenliyorlardı. Trikopis bunun bir savaş hilesi olduğunu söyleyip İzmir'deki başkomutanlığı uyarmışsa da Yunanlı komutanlar arasındaki rekabet, Yunan kralı ile komutanlar arasındaki çekişme nedenleriyle abarttığı zannedilip istediği yardımlar gönderilmedi. Mustafa Kemal Paşa ise hem gizlice askeri hazırlık yapıyor hem de Avrupa'da diplomatik girişimlerde bulunuyordu. Gündüz saklanan askerler gece Batı cephesine kaydırılıyordu. Ayrıca İstanbul'dan özellikle Maçka silahhanesinden komutanı Ömer Cemal Karabekir vasıtasıyla Karakol Cemiyeti kanalı ile silah ve cephaneler kaçırılıyordu. 26 Ağustos'ta yapılan ani saldırının planı şu idi. Türk ordusu Afyon'un güneyinden saldırıp düşmanın bir kanadını imha edecek, Dumlupınar yönüne doğru baskın şeklinde saldırılacak. Kısa sürede meydan savaşına dönülerek düşman yok edilecek. Taarruzun başlama yeri Afyon'dur. Saldırı yeri olarak Afyon'un seçilme nedenleri şunlardır. Gizli hazırlıkları bilmeyen Yunan ordusunun buradan saldırı beklememesi nedeniyle büyük bir kargaşa çıkacaktır. Yunan ordusunun geride cephe oluşturması önlenebilecektir. Yunan ordusunun Eskişehir tarafından saldırıyı beklemesi. 4 gün süren savaşı Türkler kazandı. 1 Eylül'de İzmir'e doğru Yunan ordusu kaçtı. 9 Eylül'de Fahrettin Altay Paşa İzmir'i temizledi. Türk ordusunun zaferinden sonra Türk orduları İzmit ve Çanakkale civarında İngilizlerle karşılaştılar. İngiltere, Fransa ve İtalya'nın siyasi, sömürgelerinin askeri desteğini alamaması, İngiliz kamuoyunda hükümetlerine baskı nedeniyle Türklerle savaşı istemiyordu. Ancak Çanakkale'ye yapılacak bir harekatı da savaş nedeni saydı. Mustafa Kemal Paşa, bütün şartlar kendi lehine iken İngiltere ile savaş istemiyor, bunu siyasi bir zafere çevirmek istiyordu. Askeri harekat 28 Eylül 1922'de durduruldu ve anlaşma devresine girildi. Böylece Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalandı. Mudanya Ateşkes Anlaşması 3-11 Ekim 1922. Mudanya görüşmelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Rauf Orbay Bey temsil etmek istedi. Ancak Mustafa İsmet İnönü Paşa, Mustafa Kemal Paşa tarafından desteklenince Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi Mustafa İsmet Paşa oldu. Ateşkes'e göre Türk ve Yunan orduları arasındaki savaş durduruldu. Doğu Trakya 15 gün içinde boşaltılacaktı. Türk memurları boşaltılan yerlere 30 gün içinde yerleşecekti. Barış zamanına kadar 8 bin jandarma Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Doğu Trakya'da bulunacaktı. İstanbul ve Boğazların yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılacak, İtilaf devletleri barışa kadar İstanbul'da kalacak, Türk kuvvetleri barışa kadar İstanbul'a girmeyecek. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra sıra İtilaf Devletleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında barış anlaşmasına gelmiştir. İngiltere, 1. İnönü Savaşı'ndan sonra olduğu gibi Lozan barış görüşmelerine Ankara hükümeti ile beraber İstanbul hükümetini de davet etti. İngiltere'nin amacı İstanbul'la Ankara'yı kapıştırıp tavizler koparmaktı. Gelen davet üzerine İstanbul hükümeti Ankara'ya işbirliği teklifinde bulundu. Teklif İngiltere'ye karşı ortak hareket etmekti. Ancak Mustafa Kemal Paşa İstanbul hükümetinin işbirliği teklifini reddetti. Bunun iki temel nedeni vardır. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün ikazlarına rağmen Padişah Sevr Anlaşması'nı kabul etmiş, böylece kendi varlığının devamını her şartta sağlamaya çalışmıştı. Oysa bu sırada ülke işgal altındaydı ve Ulus Kurtuluş Savaşı'na hazırlanıyordu. Yani milli iradeyi dinlememişti. Bu nedenle de vatana ihanetle suçlanmıştı. 2. Kurtuluş Savaşı'nı yapan bütün sıkıntıları çeken Anadolu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Şimdi barış görüşmelerinde İstanbul'un işbirliğini kabul etmek, var olan başarıyı paylaşmak demekti. Oysa başarıda hiçbir katkısı yoktu. Üstelik çıkartılan fetvalarla halkın Kurtuluş Savaşı'na katılması engellenmek istenmiş, birçok ayaklanma çıkartılmıştı. Şimdi bu başarı İstanbul'la paylaşılamazdı. Bu tarihi gerçeğe rağmen saltanatın kaldırılmasındaki en önemli zorluk, özellikle İstanbul'dan gelen milletvekilleri olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin durumuydu. Binlerce yıldır hükümdarlıkla yaşanmasının getirdiği alışkanlık nasıl yıkılacak, milletvekillerinin padişaha bağlılıkları nasıl kırılacaktı? Üstelik bu kişilerin Kurtuluş Savaşı'na çok büyük hizmetleri olmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün alınan karara göre, saltanatın durumu ileride belirlenecektir diye belirtilmişti. 24 Nisan 1920 30 Ekim 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan görüşmeler çok uzamış, yapılan oylamada da saltanatın kaldırılması ile ilgili yeter sayı bulunamamıştır. 4 çekimser, 1 red, 137 kabul. Mustafa Kemal Paşa, 31 Ekim 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşma ile milletvekillerini ikna etti. Oylama sonucu 289 kabul, 0 çekimser, 1 red oyu çıktı. Saltanatın kaldırılmasının sonuçları. Osmanlı saltanatı sona erdi. İstanbul'daki yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi devraldı. Refet Belebey İstanbul'a gönderildi. Sultan Vahdettin 17 Kasım 1922'de ülkeden kaçtı. Osmanlı soyundan Abdülmecit Efendi halifeliğe getirildi. 18 Kasım 1922. Milli egemenlik ve laik devlet düzenine geçiş açısından çok önemli bir adım atıldı. Lozan görüşmelerine Türkiye Büyük Millet Meclisi tek başına katılacaktı. Lozan Barış Konferansı 20 Kasım 1922. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 konu tartışıldı. Konferansın yeri, Türk devletinin temsilcisinin kim olacağı görüşülecek konular. Mustafa Kemal Paşa'nın görüşü, barış görüşmelerinin İzmir'de yapılmasıydı. Böylece İtilaf Devletleri temsilcileri baskı altına alınabilecekti. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa doğrudan takip edebilecekti. Ancak İtilaf Devletleri tarafsız bir ülkede toplanılması geleneği olduğunu söyleyerek Lozan'da toplanılması gerektiğini söylediler. Vekiller heyeti, yani Bakanlar Kurulu, reisi Rauf Orbay Bey, Lozan görüşmelerine baş delege olarak gitmek istiyordu. Bakanlar Kurulu reisi olduğu için baş delege olmasının gerektiğini düşünüyordu. Ayrıca Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamasının kendi üstündeki kötü izini yok etmek istiyordu. Mustafa Kemal Paşa, Mudanya görüşmelerinde başarılı olan Mustafa İsmet İnönü Bey'i Dışişleri Bakanlığı'na atadı ve baş delege yaptı. Türk delegasyonunun iki konuda taviz vermemesine karar verildi. Doğu sınırımızın tartışılamayacağı ve Doğu illerimizde bir Ermeni devletinin kurulamayacağı. Artı, kapitülasyonlar kabul edilemez. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra kesin barış anlaşması görüşmelerine başlanmıştır. 27 Ekim 1922'de İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya devletleri Lozan'da yapılacak konferans için Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine çağrı yaptılar. Yunanistan, Romanya, Yugoslavya, ABD çağrılan diğer devletlerdir. Boğazlar konusunda Sovyetler Birliği, Trakya sınırı ve boğazlar ile ilgili görüşmelerde Bulgaristan da konferansa katılmıştır. ABD ise yalnız gözlemci göndermiştir. Lozan Konferansı'na Dışişleri Bakanlığı'na getirilen İsmet İnönü Paşa'nın baş temsilci olarak gönderilmesi kararlaştırılmış ve onun başkanlığında bir kurul gönderilmiştir. Lozan Barış Konferansı'nda yalnız Yunanistan'la olan sorunlar değil, aynı zamanda 1. Dünya Savaşı'nın galibi devletlerle yüzyıllardır süregelen hukuki ve siyasi uyuşmazlıklarda çözümlenecek ana konuları oluşturuyordu. Lozan'a taraf devletler. İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Sırbistan, Hırvat-Sloven Devleti ve Türkiye. Japonya 1952'de ayrılmıştır. İngiltere bu anlaşmayı İngiltere Adaları, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan adına da imzalamıştır. Yugoslavya adına 6 devlet kurulmuştur. Türkiye bu ülkelerdeki azınlıklarda ilgili haklarda taraftır. Azınlık hakları karşılıklıdır. Anlaşma koşulları. A. Sınırlar. 1. Bulgaristan sınırı. 1913 İstanbul Anlaşması'ndaki gibi Meriç Nehri sınır olacaktır. 2. Yunanistan sınırı. Sınır yeniden çizilmiştir. Yeni sınır Meriç Nehri olmuş, savaş ödentisi olarak Karaağaç Türkiye'ye bırakılmıştır. 3. Suriye sınırı. 1922 Ankara Anlaşması ile çizilen sınır kabul edilmiştir. Ancak bu sınır yapaydır. Temel konu Hatay'dır. Hatay, 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmıştır. 4. Irak sınırı. Lozan'da çözülemiyor. İngiltere ve Türkiye'nin 9 ay içinde yapacakları bir anlaşmayla çözümlenecektir. B. Ege Adaları. Hassas bir denge kuruluyor. Ege Adaları 3 gruba ayrıldı. 1. Grup Adalar. Boğaz yönü adaları, bunlardan Semadirek ve Limni Yunanistan'a, diğerleri Türklere aittir. Silahsız olarak. 2. Grup Adalar. Ege Adaları Yunanistan'a aittir. Başlıcaları Midilli, Sakız, Sisam, Nikarya ve benzeri. Bunlar da silahsız olacaktır. 3. Grup Adalar. 12 Adalar İtalya'ya bırakılmıştır. 10 Şubat 1947'de İtalya ile yapılan anlaşma sonucu bir hak karşılığı Yunanistan'a bırakıldı. Silahsız olacaktır. C. Kapitülasyonlar tümüyle kaldırıldı. D. Boğazlar. 1. Boğazlardan serbest geçiş ilkesi onaylanmıştır. 2. Boğazların denetimi Türkiye'ye ait değil. 3. Boğazların kenarları ve İmralı Adası dahil silahsız olacaktır. 4. Milletler Cemiyeti denetiminde Türkiye Başkanlığındaki Uluslararası Komisyon tarafından yönetilecektir. E. Azınlık hakları. 1. Azınlıklarla Türkler her alanda eşit sayılacaktır. 2. Aynı eğitim ilkesi geçerlidir. 3. Bulundukları ülkede serbestçe dolaşma hakkına sahip olacaklar. 4. 4. Medeni ve siyasi ayrım yapılmayacak. 5. Yasalar önünde eşit olacaklar. 6. Siyasi sistem içinde yer alacaklar. 7. Kendi ana dillerini konuşacaklar. F. Patrikhane sorunu. 1. Türk tarafının ısrarına karşın kaldırılamadı. 2. Patrik seçiminde Türkiye'ye rol düşmemektedir. 3. Yunanistan'ın seçimde hakkı vardır. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nin Patrik seçiminde söz hakkı vardır. G. Savaş tazminatları. Yunanlılar savaş tazminatı olarak Türklere Karaağaç kasabasını vereceklerdir. İtilaf devletlerinin Türklerden istedikleri savaş tazminatı ise kabul edilmemiştir. H. Borçlar. Osmanlı borçları, imparatorluktan ayrılan devletler ve Türkiye arasında paylaştırılmış ve Türkiye kendi payına düşeni belirli taksitlerle Fransız frangı olarak ödemeyi kabul etmiştir. Madde 46. I. Türk ve Rumların yer değiştirmesi. Etabli sorunu. İstanbul'daki Rumlarla Batı Trakya'daki Türkler dışında Türkiye'deki tüm Rumlarla Yunanistan'daki Türkler yer değiştirecekler. 30 Ocak 1923. J. İstanbul'un boşaltılması. İtilaf devletleri İstanbul'u anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onayladıktan sonra 6 hafta içinde boşaltmayı kabul ettiler. Lozan Anlaşması'nda şu konular çözümlenemeyip sonraya bırakılmıştır. İngiltere ile Musul sorunu, Boğazların denetimi ve savunması, Fransa ile Hatay sorunu, Fransa ile Osmanlı borçlarının ödeme planı, Türklerle Rumların yer değiştirmesi sorunu, Batı Trakya ve Ege adalarının geri alınamaması. 3. kaset A yüzü bitti. Devamı B yüzündedir.